Ayrım 13, Ölümle Randevu, Mario Mazzanti, sayfa 161, 10. bölüm. Komiser Benli uzaktan Doktor Margas'ın randevu yerinde sakince beklediğini görünce adımlarını hızlandırdı. Zor olmuştu ama saatinde yetişmişti. Şansı yaver gitmiş, son anda oraya çok yakın olan Spallanzani sokağında arabasını park edecek küçük bir yer bulmuştu. Tabii ki durma yasağı olan bir yerde ama komiser böyle şeyleri aşmıştı. Ayrıca gerektiğinde para cezasından nasıl kurtulacağını da iyi biliyordu. Selamlaşma faslından sonra Margas ilerleyerek şöyle dedi.
Gelin karşıya geçelim. Burası San Gregorio sokağı. Birkaç adım sonra ulaşacağımız kırmızı tuğlalı tek katlı küçük bina ise... Hiç şüphesiz bileceğiniz gibi veba salgını sırasındaki karantina yeri olan Lazarente odadan geriye kalanlar.
Benli Margas'ın konuyu nereye getirme niyetinde olduğunu anlamıştı. Margas devam etti.
Evet, Lazaretto. Telefonda okuduğumuz notta yazdığı gibi. Ürkütücü ölümcül görevini tamamlamak üzere yenilenmiş ve daha da güçlenmiş öfkesiyle geri dönen bir lanet bu. Veba komiser, veba. Sevgili Cosimo Petterini bu büyük yıkımın Milano'nun üstüne ikinci defa çökmesine tanık oluyor. İlk salgın 1576'da San Carlo Borromeo'nun başpiskoposluğu döneminde, ikincisi ise ondan 50 yıl sonra 1630'da yaşandı. Bu ilkinden çok daha yıkıcı oldu. O sırada San Carlo'nun kuzeni Federico Borromeo başpiskopostu. Manzoni Nişanlılar romanında vebayı muhteşem Valdi Blenio lehçesiyle şöyle anlatmaktadır.
Dipnot: Alessandro Manzoni, doğumu 1785, ölümü 1873. İtalyan şair ve yazar. Nişanlılar, I Promessi Sposi, en ünlü ve en önemli romanlarından biridir.
Ah, o eski Milano, kibirli Adda ve Lambro akıp dururken kıyafetler içinde mutluluktan ne kalır?
Dipnot: Adda ve Lambro, İtalya'nın Lombardiya bölgesinde bulunan iki nehir. Benli sessizce Margas'ın adımlarını takip ediyordu.
Cosimo Petterini 1630'da yaşlıdır ve kendini ölümü yakın görmektedir. Bu belki de sadece mevcut durumdan bir etkilenme olabilir ama yazmaya başladığında kendinin de vebaya yakalandığını düşündüğü çok açık. Beni bir San Gregorio'dan diğerine hiçbir pişmanlık duymadan taşıyacak şeyin ilk belirtilerini içimde şimdiden hissediyorum.
Margas durdu. San Gregorio sokağı ve Lecco caddesinin köşesine gelmişlerdi. Benli fırsattan istifade bir sigara yaktı.
Lazaretto'nun arka girişi tam buradaydı. Porta Brutta.
Dipnot: Porta Brutta, İtalyanca çirkin kapı demektir.
Tıpkı adı gibi çirkin olan bu kapıdan ölüler çıkarılıp tam karşıya gömülürdü. Buraya büyük mezar anlamına gelen Foppone denirdi. İki büyük veba salgını boyunca bu kapıdan 150 binden fazla kadavra çıktı. Bu sayı Milano'nun o yıllardaki nüfusuna eş bir rakamdı.
Margas düşünceli bir tavırla sözlerine ara verirken komiser Benli bu rakamı günümüze uyarlamaya çalışıyordu. Bu bir dizi kuş ve domuz gribi salgınıyla 2 ya da 3 milyon Milanolu'nun yok olması demekti.
Yüzyıllar önce yok olan mezarlık kilisesi günümüzdeki kilise gibi San Gregorio'ya adanmıştı ve...
Doktor Margas Lecco Caddesi'ni Venedik kapısına doğru hızlı adımlarla tırmanmaya başladı.
Az sonra Tunisia Bulvarı'nın köşesine ulaştığımızda göreceğimiz kilisenin ismini mutlaka biliyorsunuzdur komiser. Bakın, buradan görünmeye başladı bile.
San Carlo al Lazaretto dedi Benli. San Carlino olarak da bilinirdi.
Doğru, ama kilisenin bu çok iyi tanıdığımız Azize, yani San Carlo'ya adanarak onun ismini alması 1800'den sonra oldu. Kilisenin Cosimo Petterini'nin zamanında isminin ne olduğunu biliyor musunuz?
Siz söyleseniz daha hızlı ilerlemiş oluruz.
San Gregorio, San Gregorio al Lazaretto.
O zaman Petterini için bir San Gregorio'dan diğerine gitmek, Lazaretto'dan mezarlığa geçmek demek.
Margas başıyla onayladı. Aynen öyle ve Cosimo buna hazır. Oraya hikayesini yazmayı bitirdikten sonra bir süre önce yaşamını kaybetmiş saygıdeğer birinin eşliğinde gitmek istiyor. Bunu şu cümlesinden anlıyoruz. Rahip Paolo de Salo'nun ruhunun bulunduğu yer.
Dostu ya da günah çıkardığı bir rahip mi?
Ah, çok daha fazlası. Bugün eski San Gregorio'nun yükseldiği geniş alan 1576'daki veba salgını sırasında Lazzaretto'yu kahramanca yöneten Capuchin rahibine adanmıştır. Rahip Bellintani.
Dipnot: Capuchin rahibi.
Prate Cappuccino. Aziz Francesco'nun kurduğu Fransisken tarikatının kurallarını kabul eden tarikat mensupları, isimlerini giydikleri kapüşonlu keşiş kıyafetinden almışlardır.
Tam olarak belirtecek olursak aslen Sağlolu olan Rahip Paolo Bellintani.
Yani Sağlolu Rahip Paolo.
Cosimo onu San Carlo'daki veba salgını sırasında tanımış ve çabalarını takdir etmiş olmalı. Ve bu da bizi Petterini'nin salgın sırasında Lazzaretto'ya gidip geldiğini düşündürüyor. Belki de vebayı yenen hastalardan biriydi.
Komiser Bendi ve Doktor Margas, Lecco Caddesi ile Tunisia Bulvarı'nın kesiştiği yere kadar olan son 10 metreyi sessizlik içinde yürüdüler. Gittikçe artan akşam trafiği içinde ismi artık San Carlo al Lazzaretto olan kilise önlerinde yükseliyordu. Etrafındaki binalar arasında neredeyse boğulan küçük sekizgen bir kiliseydi.
Bu kilise Lazzaretto'nun tam ortasında bulunuyordu. Her yanı yarım kilometre uzunluğunda bir kare düşünün. Bu dört kenar şu an Buenos Aires Caddesi, San Gregorio Sokağı, Lazzaretto Caddesi ve Vittorio Veneto Caddesi. Ama o dönemde dördü de şehir surlarının dışında bulunuyordu. Şehir Doğu Kapısı, yani bugünkü adıyla Venedik Kapısı'nda sona eriyordu. Yapının dışı hendekle çevrili yaklaşık 2 kilometrelik tuğla bir duvardan oluşuyordu. Bunun içe bakan kısmı Orta Gölü'nden getirilmiş pembe granitten 358 sütunla desteklenen bir kemer altıydı.
Dipnot: Orta Gölü, Lago d'Orta, İtalya'nın Piemonte bölgesinde bir göl.
Her birinde dış cepheye bakan bir pencere ve ocak olan toplam 288 oda vardı. Ocaklar elbette ki ısınmak için değil, mikrop bulaşmış elbiseleri yakmak içindi. Bu 288 oda tıka basa dolduğu halde salgınlar sırasında tamamen yetersiz kaldı. Ve bu dev kuşatma alanının içinde ortadaki San Gregorio'dan başka hiçbir şey yoktu. Bu boş alana çayırlık denmesinin sebebi tesadüfi değildir.
Bendi sigarasını bir zamanlar çayırlık olan alanı örten asfalta attı. Bu kadar büyük bir alan neden kullanılmamış?
Bu bölgenin tümü yaklaşık 200 bin metrekare. Buenos Aires Caddesi'nden Lazzaretto Caddesi'ne, Bastioni'den San Gregorio Sokağı'na kadar tek ve bütün olan bir bölge. Bunun nedeni şuydu: o zamanlar vebanın sebebi elbette ilahi kader ve yıldızların hizalanmasından sonra çürük rüzgarların durgunluğu olarak görülüyordu. Bu yüzden açık ve geniş bir alanın esintinin yayılmasını kolaylaştıracağı düşünülüyordu.
Margas anlatmaya devam etmeden önce birkaç saniye durakladı.
Kırsal bölgelerden gelip doğu kapısından şehre giren biri için bitmeyen pencereleri ve bacalarıyla böyle bir yapıyı görmek çok etkileyici olmalı. Tüm şehrin acısını bir araya toplayan bir yer. Ey yolcu, adımlarını yavaşlat ama gözyaşlarına engel olma.
Komiser Benli Margas'ı dinlerken etrafındaki ışıklı ve gürültülü trafiği algısından uzaklaştırmıştı. Yavaşça yeni bir sigara yakarken o an bulunduğu yerin eskiden neresi olduğunu düşünüp hafif bir rahatsızlık hissetti.
Margas tekrar anlatmaya koyuldu. Hayatının sona ulaştığını hisseden Cosimo Petterini, yaşadıklarını ve öldüğünde yok olmasını istenmediği hümiliyat ile ilgili bir sırrı kaleme almaya karar verir. Bunu yaparken çok genç anlamına gelen Compa Piscini'nin adıyla üyesi olduğu Val di Blenio Akademisi'nin bir kuralını ihlal eder. Kimse hiçbir yazılı metni konseyde okunmadan önce başkasına duyuramaz. Hikayeye ön söz olması için kullanılmış süslü ve edebi bir araç.
1630'da akademi kapandı, uzun bir süre oluyordu. Aynı şekilde buranın üyesi olan tüm karakterler çoktan ölmüş ve gömülmüştü. Milano da eskisi gibi değildi. Veba öncesinde yaşanan korkunç kıtlıklar ve imparatorluk askerlerinin kıyımları, sonrasında ise iyi İspanyol yönetimi ve karşı reform yapacağını yapmıştı. Ne diyorduk? Valdiblenio Akademisi. Orası bir...
Benli onun sözünü kesti. Zahmet etmeyin Doktor Margas, telefon konuşmamızdan sonra hatırladım. O zamanlar olan sanatsal bir hareket, çok ilgi çekmeyen bir hareket. Lomazzo adlı bir ressamın önderliğinde tuhaf insanlar tarafından desteklenen ve üyelerinin birbirlerine kendi aralarında hammallar dediği, yazılarında o denen Valdiblenio'da konuşulan lehçeyi kullanma alışkanlıkları olan bir grup. Doğrusu Benli'nin hafızasını deşince bulduğu tek şey Giovan Paolo Lomazzo ismiydi. Bunu ilk tanıştıklarında Angela'nın oturduğu sokağın ismi olduğu için hatırlamıştı.
Standart açıklaması belirttiğiniz gibidir. Standart ve yanlış. İnternette yapılan hızlı bir aramanın sonunda ulaşılabilecek bir açıklama.
Margas Benli'ye muzip bir bakış attı.
Son birkaç yıldır canlanan bir merakın sonucu olarak akademi yeniden değerlendirilmeye başlandı. Ve bu sadece sanatsal üretim açısından değil. Orası üyelerinin sıra dışı düşünce ve kıyafetleriyle bohem tarzın 300 yıl kadar önce ortaya çıkan bir tür öncüsüdür. Akademi karşı reformun çilekeş ve acılı azizleri yerine pagan tanrılarının en parlak ve zevk vericisi olan Dionysos ya da diğer ismiyle Bacchus'a dua edilen bir yerdi. Carlo Borromeo'nun Milano'sunda akademinin hayatı pek de kolay değildi.
Dipnot: Dionysos, mitolojide şarap tanrısı, Bacchus ismiyle de anılır. Uzaktaki bazı düşünceleri izler gibi görünen Doktor Margas'ın alnı hafızasındaki bir zorlanmayla sarsılıp kırıştı.
Ah, taç yapraklardan muhteşem Bacco, asla gönderemezdin ibriğin en şanslısını ki o budalalar için yaratılmamıştı. Yaşa, yaşa Galeone! Yani sarhoşluğu, daha doğrusu şarabın coşkusu ile ilham perilerinin gizemlerine doğru ilerleyen Bacco'dur.
Galeone nedir, şarap kabı mı diye sordu Benli.
Evet öyle, herkes bu kaptan bir tür ayin eşliğinde nefes bile almadan boğulurcasına şarap içerdi.
Dostluk kadehi gibi bir şey yani.
Dipnot: Dostluk kadehi, Grolla del Amicizia.
Özellikle İtalya'nın kuzeybatı bölgesi Aosta Vadisi'nde kullanılan, genellikle yuvarlak şekle sahip tahta bir kaptı. İçine konan içeceğin etrafındaki birden fazla ağız ile aynı anda birçok kişi tarafından içilebilmesine olanak sağlar.
Yaşa, yaşa Galeone! Ağzına kadar iyi şarapla dolu kase, ciğerlere nefes aldırmadan ağız dolusu yutmalı. Yaşa, yaşa Galeone!
Doktor Margas artık Benli'nin aşinalık kazandığı bir hareketle cebinden düzgün katlanmış bir kağıtla gözlüklerini çıkardı.
İşte çevirinizin tamamı burada komiser.
Şu an Varle dilinde yazılmakta olan bu hikaye Toskana dilini ve başka birçok lehçeleri de içeriyor. Valdiblenio'lu bir hamal olan benim hayatımı ve Humiliati keşişlerine dair öğrendiğim gerçeği anlatıyor. Campa Piscini'nin adı verilmiş olan şair Cosimo Petterini.
Kimse hiçbir yazılı metni konseyde okunmadan önce başkasına duyuramaz. Bu bugün karşı gelmekte olduğum Valle kuralı. Ama sen benim sevgili pederim Giovan Paolo Lomazzo artık yoksun ve Gross Falcone'deki handa Vinask'ın kasesi şarapla dolmuyor, sıkıntı içinde ve ölüyor.
Dipnot: Nabat, Valdiblenio lehçesinde akademinin başındaki lider, peder, baba anlamına gelen nabat kelimesi yerine peder kullanılmıştır.
Ve ben artık sağduyulu ya da yaşlı olduğum için yazma ihtiyacı hissediyorum. Kendi gözlerimle tanık olduğum, bana ait olan ve bir yanıp bir sönerek içimde uzun yıllar boyunca buna eşlik etmiş bir hikayeyi yazmak. Bunu bugün büyük Milano'muzun üstüne daha önce de üzüntüyle gördüğümüz bir sıkıntı çökerken yapmaya başlıyorum. Ürkütücü, ölümcül görevini tamamlamak üzere yenilenmiş ve daha da güçlenmiş öfkesiyle geri dönen bir lanet bu. Ah o eski Milano, kibirli Adda ve Lambro akıp dururken kıyafetlerin içinde mutluluktan ne kalır, senden geriye ne kalacak? Yazacak çok vaktim kalmadı, beni bir San Gregorio'dan diğerine hiçbir pişmanlık duymadan taşıyacak şeyin ilk belirtilerini içimde şimdiden hissediyorum. Orası rahip Paolo de Salo'nun ruhunun bulunduğu yer. Bu yüzden Parnas'taki 9 ilham perisinden yardım istiyorum. Dipnot, Parmaslığı, Yunanistan'da bulunan bir dağ olup mitolojide 9 ilham perisinin yaşadığı dağ olarak yer alır. Bu periler güzel sanat tanrıçaları olup insanlara yaratıcı sanat ilhamı verirler. Kalem tutan elden akmaya hazır olan erdemi saçlarımın altındakine koymaları için yalvarıyorum. Yaşa, yaşa Galeone! Ağzına kadar iyi şarapla dolu kase, ciğerlere nefes aldırmadan ağız dolusu yutmalı. Yaşa, yaşa Galeone!
Komiser Benli el yazmasının çevirisini kendi başına tekrar okumak istedi. Belgeyi neden ilginç bulduğunuzu söyleyecektiniz dedi sonunda. Val di Blanio Akademisi'nin hikayesi oldukça karmaşıktır. Orada sanat, dönemin felsefe ve bilimi olan astroloji ve simya ile iç içe geçiyordu. Şimdi ortaya çıkacak yeni bir belge tartışmalı bazı yönleri açıklığa kavuşturup hamallara olan ilgiyi canlandırabilir. Anlıyorum. Doktor Margas'ın konuyla ilgilenme sebepleri benliği hayal kırıklığına uğratmış gibiydi.
Elbette ki ilgim sadece Val di Blanio Akademisi ile sınırlı değil. Tarihçi bakış açısıyla dokümanın eksik olan kısmı oldukça umut verici. İki veba salgını arasındaki yarım yüzyıllık döneme dair doğrudan bir tanık. Ama bunun için eksik olan kısmı incelemek gerek.
Peki ya Humiliati'nin sırrına yapılan gönderme? Margas kollarını iki yana açarak cevapladı. Umut verici ama söylediğim gibi.
Eksik, gerisi yok.
Komiser bir süre sessiz bekledikten sonra sordu. Sizce bu belge gerçek mi? Benli gözle görülür derecede karamsarlaşmıştı.
Orijinali görmem gerek, tarihle ilgili testler yapılabilir.
Benli ikinci sigarasını yere atıp ayakkabısının tavanıyla ezdi. Orijinali elimizde yok.
Gerçek olduğu izlenimini veriyor ama orijinali olmadan.
Corso Margas uzaklara dalmış gibiydi.
Savaştan önce Lecco Caddesi 18 numarada Lazzaretto Çayırı'nın tam ortasında San Carlo isminde bir et lokantası açıldığını biliyor muydunuz? Orada yapılan ince dilimlenmiş kızarmış patatesler kısa zamanda tüm Milano'da ünlendi. Evet ya, San Carlo patates cipslerinden bahsediyorum.
Dipnot, İtalyan bir patates cipsi markası. Margas bir süre sessiz kaldıktan sonra tekrar söze girdi.
Neden bu belge sizi bu kadar çok ilgilendiriyor? Çok ilginizi çeken Humiliati'den bahsettiği için mi? Onların varsayımsal olan sırları mı ilginizi çekiyor?
Soruşturma dedi Benli kısaca. O da uzaklara dalmış gibiydi. Peki siz bitkisel Giuliani ilacının 50 metre ilerideki eczanenin yüzyılın başında sahibi olan Doktor Giuliani tarafından üretilmeye başlandığını biliyor muydunuz? Benli sürekli ders verip her şeyi kendilerinin bildiğini sanan profesörlerden artık iyice sıkılmıştı. Komiser arabaya bindiğinde cep telefonunu orada unuttuğunu fark etti. O kadar çok cevapsız çağrı vardı ki akşam yemeğini yiyene kadar bunları yok saymaya karar verdi. Ama Ingroia onu Angela'nın evine varmak üzereyken yakaladı.
''Nihayet cevapladınız doktor, sizi defalarca aradım.''
''Telefonum sessizdeydi ve aramaları görmedim.''
Bu Benli'nin laf olsun diye görüştüğü bir kız için uzun süre kullandığı ve en sevdiği bahaneydi. Beraberlerken neredeyse tek kelime konuşmayan kız, komiserin sadece bir blok uzaklaşmasıyla birlikte sanki onu arama arzusuyla yanıp tutuşmaya başlıyordu.
Orfeo'nun tatil planını bulduk. Organize edilmiş bir seyahat, Los Angeles'tan başlayan bir yat gezisi.
Hemen geliyorum. Beni ofiste bekle.
Tamam doktor, bekliyorum. Tabii eğer fazla mesailerim ödeniyorsa.
Komiser Benli geri vitese takar takmaz hemen Angela'yı aradı ve Humphrey Bogart ses tonunu takılarak konuştu.
Üzgünüm bebeğim ama biz özel ajanlar için çalışma saati yok.
Ama restoranlar için var dedi Angela ama aslında o da akşam evde kalacağı için memnun olmuştu. Neyse işin bitince bana uğra ama sakın pizzasız geleyim deme. Dolapta buz gibi bira var.
13. ayrımın sonu. Sayfa 172.